Ayrım 4.
Tanzimat eğitimcileri ilköğretimi zorunlu kılmak ve imparatorluğun bütün köylerine kadar yaymak istiyorlardı. Kentlerin hemen her mahallesinde, her kazada ve köyde bir okul açmak onların ülküsüydü. Bu okullar şeriatın eline bırakılmayacak, belli kanun ve nizamlara bağlanarak yeni kurulmakta olan Milli Eğitim Bakanlığı'nca idare edilecekti. Her okulun yeni açılacak öğretmen okullarını bitirmiş bir öğretmeni olacak, bu öğretmene yetecek kadar maaş bağlanacak ve maaşların düzenli ödenmesi sağlanacaktı. Sıbyan okullarının belirsiz öğretim yılları değiştirilecek, ilköğretim 4 yıl olarak belirlenecekti. Sıbyan okullarının ders programları da değiştirilecek, bunlara din bilgilerinin yanında hesap, tarih, coğrafya, Osmanlıca okuyup yazma gibi dünya dersleri de eklenecekti. Tanzimat eğitimcilerinin bu yenikleri hayata aktarması büyük gelir kaynaklarının bulunmasına bağlıydı. Oysa ekonomik çöküntü tam tersi bir gelişme içindeydi. Eski vakıf düzeni de bozuldu, vakıf gelirleri durduğu için bu okullarda devletin eline bakar olmuşlardı. Sayıları 10 binleri aşan eski Sıbyan okullarını çevre halkı kendilerine özgü yöntemlerle besleyip ayakta tutabiliyordu. Bu okullara pahalı öğretim yöntemleri sokmanın parasal olanakları yoktu. Devlet yeni açtığı orta dereceli okulların bile giderlerini zor karşılıyordu. Bu durum karşısında tek çıkar yol gene eskiden olduğu gibi ilköğretim giderlerini çevre halkına yüklemek oldu. 1871 yönetmeliği okul binalarının yapılması için halkın zora koşulmasının esasını koyuyordu. Öğretmen maaşları için aşar ve avarız vergilerinde %10 zam yapılıyor ve buradan birikecek paranın eğitime ayrılması öngörülüyordu. Bu para yetmezse vakıf gelirleri, fitreler, kurban derilerinden elde edilecek kaynaklar ve devamsız öğrenci velilerine kesilecek cezalarla toplanan paralar eğitime harcanacaktı. Bunlar da eğitim giderlerini karşılamazsa çevre halkından salma toplanacaktır. Gerçekte ise ne aşara yapılan zam ne öteki kaynaklardan beklenen eğitim payları hiçbir zaman eğitime verilemedi. İlkokul giderleri ancak ve yalnız salma vergisiyle karşılandı. Sıbyan okullarına yetecek sayıda yeni öğretmen yetiştirilmesi de ayrı bir güçlük getiriyordu. İmparatorlukta 1. Öğretmen Okulu 1848 yılında Cevdet Paşa tarafından İstanbul'da açıldı. Bunu 1868'de Darül Muallimin-i Sıbyan'ın açılması izledi. Ve öğretmen okulları ancak 1870'lerden sonra taşraya yayılmaya başladılar ve yüzyılın sonlarında sayıları 20'yi buldu. Fakat yetiştirme metodlarındaki eksiklikleri bir yana bıraksak bile bunlar Sıbyan okullarına yetecek sayıda öğretmen yetiştiremiyorlardı. İkinci Meşrutiyet'in ilan edildiği yıllarda yalnız Sıbyan okullarının öğretmen açığı 70 bin civarındaydı. Sıbyan okulları medreselilerin veya cahil imamların eline kaldıkça oralara hiçbir yenilik ayak basamıyordu. Okullara harita, sıra ve kara tahta gibi ders araçlarını sokmak bile büyük direnmelerle karşılanıyor, gerilik fırsat buldukça okulları basıp bunları kırıyor, parçalıyordu. Bununla beraber çoğu şehirlerde olmak üzere tanzimat eğitimcileri yeni ilkokullar açmak ve Sıbyan okullarından bir bölümünü yenileştirmek olanaklarını buldular. Bunlara usulü cedide mektepleri deniyordu. Bu okullarda dini bilgilerle beraber hesap, Osmanlı grameri, yeni metodlarla okuma yazma, Osmanlı tarih ve coğrafyası, kıraat ve imla gibi dersler yer aldı. Sınıflara sıralar kondu ve ders araçları girebildi. Öğretim ezberden ve disiplin sadece dayağa dayanmaktan yavaş yavaş ayrılmaya başladı. 1877'den sonra gelişen özel okullarla beraber ilkokullara bando, müsamere, spor çalışmaları, geziler gibi program dışı çalışmalar sokuldu. Usulü cedide mektepleri yanında eski Sıbyan okulları hiçbir yenilik hareketine sahne olmadı. Aşağıdaki tablo 1872-73 ders yılında yeni ve eski ilkokulların sayılarını göstermektedir. Dipnot 26. Tonguç ilk öğretim kavramı. İstanbul 1946. Sayı 172. Aynı tarihlerde imparatorluğun nüfusu 24 milyon tahmin edilmektedir. İller. İstanbul, Usulü Cedide Mektebi 47. Eski Sıbyan Mektebi 196. Edirne, Usulü Cedide Mektebi 204. Eski Sıbyan Mektebi 1721. İşkodra, Usulü Cedide Mektebi 26. Eski Sıbyan Mektebi 75. Adana, Usulü Cedide Mektebi 12. Eski Sıbyan Mektebi 585. Ankara, Usulü Cedide Mektebi 397. Eski Sıbyan Mektebi 1695. Aydın, Usulü Cedide Mektebi 151. Eski Sıbyan Mektebi 420. Bitlis, Usulü Cedide Mektebi 9, Eski Sıbyan Mektebi 254. Basra, Usulü Cedide Mektebi 26, Eski Sıbyan Mektebi 90. Bağdat, Usulü Cedide Mektebi 11, Eski Sıbyan Mektebi 38. Beyrut, Usulü Cedide Mektebi 181, Eski Sıbyan Mektebi 205. Cezayir, Usulü Cedide Mektebi 68, Eski Sıbyan Mektebi 3. Halep, Usulü Cedide Mektebi 29, Eski Sıbyan Mektebi 604. Bursa, Usulü Cedide Mektebi 244, Eski Sıbyan Mektebi 3173. Diyarbakır, Usulü Cedide Mektebi 11, Eski Sıbyan Mektebi 185. Sivas, Usulü Cedide Mektebi 271, Eski Sıbyan Mektebi 1336. Trabzon, Usulü Cedide Mektebi 229, Eski Sıbyan Mektebi 2390. Selanik, Usulü Cedide Mektebi 126, Eski Sıbyan Mektebi 931. Kastamonu, Usulü Cedide Mektebi 555, Eski Sıbyan Mektebi 2919. Konya, Usulü Cedide Mektebi 35, Eski Sıbyan Mektebi 275. Kosova, Usulü Cedide Mektebi 59, Eski Sıbyan Mektebi 386. Elazığ, Usulü Cedide Mektebi 6, Eski Sıbyan Mektebi 392. Manastır, Usulü Cedide Mektebi 176, Eski Sıbyan Mektebi 275. Musul, Usulü Cedide Mektebi 0, Eski Sıbyan Mektebi 392. Van, Usulü Cedide Mektebi 9, Eski Sıbyan Mektebi 120. Yanya, Usulü Cedide Mektebi 66, Eski Sıbyan Mektebi 61. Toplam, Usulü Cedide Mektebi 3057, Eski Sıbyan Mektebi 18938. Tanzimatla gelişen yenileşme hareketi, medreselere dokunamamış, medreselerin programlarında, öğretim ve eğitim yöntemlerinde bir değişme olmamıştır. Şeriatın elinde kalan medreseler, 1908'lere kadar her türlü yenilik girişimine direnmiş, karşı koymuştur. Ama yeni okullar ağır bir para sorunu ile karşı karşıya kalırken, medreseler elde kalan vakıfların gelirleri ile öğrencileri okutup barındırabilmiştir. Böylece medreseler, fakir çocukları için uygun eğitim merkezleri olmakta devam etmiştir. Asker okullarını ve öğretmen okullarını bir tarafa bırakırsak, her dereceden yeni okullara ancak büyük kentlerde oturan veya bu eğitimin giderlerini karşılayacak kadar hali vakti yerinde olan ailelerin ve bürokratların çocukları devam edebilmiştir. Bölüm 2. İkinci Meşrutiyet ve Eğitim. Genel Durum. Rumeli'de isyan eden asker birliklerinin baskısı ile 2. Abdülhamit 24 Temmuz 1908'de yeniden Meclis-i Mebusan'ı toplanmasına karar verir. Onun 33 yıl süren diktatörlük devri böylece kapanır ve 2. Meşrutiyet adı verilen dönem açılır. Genç subayların gerçekleştirdiği devrim hareketine kısa bir zaman sonra Avrupa'dan dönen aydınlar da katılır. Sürgün edildikleri yahut kaçtıkları yerlerden teker teker İstanbul'a gelir, dernekler, siyasi partiler, gazeteler kurarak memleket idaresine seslerini duyurmaya başlarlar. Devir, söz ve yazı özgürlüğünü getirerek başladığı için Osmanlı İmparatorluğu'nda görülmemiş derecede çeşitli ve özgür fikir ve yazın hayatı belirir. Fakat daha meşrutiyeti kutlayan ve bütün Osmanlı vatandaşlarını kardeş ilan eden top sesleri dinmeden içeride ve dışarıda büyük güçlükler belirir. Bulgaristan bağımsızlığını ilan ederek imparatorluktan kopar. Avusturya, Bosna ve Hersek'i kendisine katar. Girit, Yunanistan'la birleşir. Yemen'de ve Arnavutluk'ta büyük isyanlar patlar. Bunları İtalyanların 1911'de Trablusgarp'a asker çıkarması izler. Bir yıl sonra Balkan devletleri Osmanlılara karşı birleşirler. Balkan Harbi'nde imparatorluk ağır bir yenilgiye uğrar. Dünkü önemsiz vatandaşlardan gelen bu darbe ile memlekette yeni bir uyanış mayalanırken Osmanlılar büyük harbe katılır. Harp, İtilaf devletlerinin yani Osmanlı tarafının yenilmesiyle son bulur. Son gücünü de böylece kaybeden hasta adamın memleketi İngiliz, Fransız ve İtalyanlar arasında bölüşülür. İstanbul'la beraber Anadolu'nun bir kısmı onların kontrolüne geçer. 1908'de denenmek istenen parlamenter rejim bu sarsıntılara dayanamaz. Bir yıl sonra İttihat ve Terakki'nin diktatörlüğüne dönüşür. İkinci meşrutiyeti getiren subayların ve onların çevresini alan politikacıların karşılaştıkları güçlükler yalnız bunlar olmamıştır. Devir, memleket kaynaklarının borç veren yabancı memleketler tarafından sömürülmesine de son verememiştir. Düyun-u Umumiye, genel borçlar, memleketteki ciddi reform arzularına engel olan en büyük ekonomik baskı olarak da devam etmiştir. Tanzimat devriyle başlayan batıdan kredi alma, batıya borçlanma ve bu yolla kalkınma umutları suya düşüp devlet aldığı borçların faizlerini ödeyemez hale gelince, alacaklı devletler 1872'de Abdülhamid'e Düyun-u Umumiye idaresini kabul ettirmişlerdi. Bu anlaşma ile Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, Avusturya ve Hollanda gibi Avrupa devletleri Osmanlıların önemli gelir kaynaklarını işlemek hakkını ele geçirdiler. Osmanlı sanayinin tümü, önemli maden işletmeleri, demir yolları, limanlar, sulama kuruluşları, bankacılık, sigortacılık, deniz taşımacılığı, büyük tarım işletmeleri, tütün ekimi ve işlemesi böylece yabancı devletlerin eline geçer. Onlarca işletildi ve gelirleri düyunu umumiyeye gitti. Ama ne kadar kazanç sağlanırsa sağlansın, Osmanlıların gelirleri borçların faizini bile ödemeye yetmiyor, ana borç gitgide büyüyordu. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği yıllarda 4000 memur çalıştıran dev bir kuruluş haline gelen Yabancı Borçlar İdaresi, Osmanlı işletmelerinden elde ettiği kazançla Japonya ve İtalya'da krediler açıyor, yeni yatırımlar yapıyordu. Osmanlıların İtalya ile savaş durumunda olması garip bir çelişki yaratıyor, Osmanlıların öz geliri düşmanlarının ordusunu güçlendirecek bir kaynak oluyordu. Hangi hükümet iş başına gelirse gelsin, Düyun-u Umumiye İdaresi'nin görüşünü almadan hiçbir ciddi girişimde bulunamıyor, köklü bir reform hareketine girişemiyordu. Meşrutiyetçiler bu nedenle temel ekonomik sorunlar üzerinde hiçbir düzeltme hareketine girişemediler. Osmanlı tarımı da bu genel çaresizliğin dışında kalmadı. Memlekette ekilebilir toprakların yarıdan fazlası pek küçük tarım işletmeleri halinde kalabalık köylü ailelerin elinde bulunurdu. Bu toprakların küçük gelirleriyle ne tarıma gübre, teknik ve çağdaş işletme sokulabiliyor ne de köylüye kredi olanakları bulunuyordu. Toprak reformu diye bir ilke daha Türk aydınlarının lügatında yer almamıştır. Dipnot 27. Niyazi Berkes. 200 yıldır neden bocalıyoruz? Yön 1963. Sayı 57-68. 17 makale. Bu temel yapısal güçlükler nedeniyle bu memleket nasıl kurtarılabilir diye sık sık soran Osmanlı aydını bir çıkar yol bulamıyordu. En korkusuz ve en atılgan konuşanlar yeniden gerilik yanlıları oldu. Başarısız her girişim, kötü giden her iş onların ekmeğine yağ sürüyor, onların saldırganlığını artırıyordu. Bununla beraber Osmanlı aydını bu dönemde hayata aktarılamasa bile hem o devrin hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihinde etkili olan fikir sistemleri geliştirmiş, bunları ifade edecek olanaklar bulmuştur. Bunlar Batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık adı verilen fikir akımlarıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk 10 yılında eğitime yön veren kadro, 2. Meşrutiyet devrinde yetişmiştir. Devrin fikir ve siyaset alanına olduğu gibi eğitimle de en önemli etki Türkçülük akımının sistemleştiricisi Ziya Gökalp'ten 1876-1924 gelmiştir. Gökalp'e göre eğitimin gayesi kişiyi iki çevreye alıştırmaktır. Bunlardan biri toplumsal çevre, öteki doğal çevredir. Kişi içinde yaşadığı toplumsal çevreye toplumun din, dil, ahlak, hukuk, güzel sanatlar ve ekonomi alanındaki değer yargılarını öğrenerek uyar. Bu değer yargılarının bütününe Gökalp kültür, Hars adını vermektedir. Kültürü meydana getiren öğeler suni olarak yaratılmamıştır. Bunlar kişinin bilinçli çalışmalarının sonucu değildir. Ağaçların kendiliğinden büyümesi gibi bu değerler de toplum içinde kendiliklerinden gelişirler. Toplum bunları okul dışında babadan oğula geçirerek yaşatır, korur ve geliştirir. Kişi bunları zorunlu olarak öğrenir, bunlar kişiye eğitilirler. Gökalp bu eğitime münteşir terbiye yani yaygın eğitim adını veriyor. Bu anlamda eğitim psikolojik bir olay değildir. Kişileri ulusal kültüre alıştıran sosyal bir olaydır. Her ulusun kendine has bir kültürü ve ona dayanan milli bir eğitim düzeni vardır. Bu kültür hiçbir milletten aynen kopya edilemez. Ulusaldır. Bunun için bizim çocuklarımıza vereceğimiz eğitim ulusal olmalıdır. Kişinin ikinci çevreye yani doğal çevreye uymasını realite hükümleri sağlar. Bunlar ilimlerin bulunduğu değişmez sonuçlardır. Kişinin bilinçli çalışmasıyla meydana gelmişlerdir. Bunun için uluslararasıdır. Tekniğin ve ona dayanan uygarlığın temelinde bu realite hükümleri yatar. Öğretimin amacı bu uluslararası değerleri gençlere öğretmektedir. Bunun için eğitim ulusal olduğu halde öğretim uluslararası olacaktır. Eğitimimizi düzeltirken bu ayrıntılara dikkat etmeliyiz. Batının kültürüne değil, tekniğini ve ona dayanan uygarlığını alabiliriz. Ama kendi kültürümüzü iyice korumamız gerekir. Çünkü hiçbir millet diğerinin kültürünü aynen kopya edemez. Aynı uygarlığı bölüştükleri halde İngiliz, Fransız ve Alman eğitim sistemleri arasındaki ayrılık ulusal kültürlerin ayrı olmasından ileri gelmektedir. Bizim ulusal kültürümüzle Batı uygarlığının dayandığı ilkeler arasında bir çatışma yoktur. Ulusal kültürümüzü öğretmeye koyulmamız Batı uygarlığını kabul etmemize engel olmayacaktır. Bizim reform hareketlerimizin başarısızlığı hem okullarımızın hem medresenin ulusal kültüre önem vermemesinden geliyor. Biz de yeni okullarda medresede okuttuğu öğrencinin ahlakını bozmaktadır. Dipnot 28. Ziya Gökalp, Milli Terbiye, 1-5, Makale 1, Muallim Sayı 1, İstanbul 1916, Makale 5, Muallim Sayı 7, İstanbul 1916. Ziya Gökalp, toplumda değerleri koruyup yaşatan ya da eskitip yerine yenilerini hazırlayan temel faktörleri görmediği için onun değer yargıları üzerinde bu ısrarı tutucu ve tek yönlü görünüyor. Üstelik Gökalp, yeni teknolojinin kendisiyle beraber yeni değerler getireceğine de dikkat etmiyor. Bununla beraber onun milli terbiye görüşü, eğitimin sosyal karakterine, toplumun eğitim üzerindeki etkisine ilk defa etraflı bir biçimde yer vermektedir. Gökalp'in eğitimle ilgili görüşlerine bir taraftan ferdiyetçiler, bir taraftan da asri terbiye taraftarları karşı çıkmışlardır. Asri, çağdaş eğitimi savunanların sözcülüğünü Sadrettin Celal yapmaktadır. Ona göre eğer terbiyenin gayesi Gökalp'in dediği gibi ferdi değer yargılarını aşılamaksa bunu çevre ve aile kendiliğinden yapmaktadır. Çevrenin ve ailenin eğitim üzerindeki etkisi ileri memleketlerde kurtarıcı, geri memleketlerde yıkıcı oluyor. Geri toplumlarda aile ocağının ve çevrenin verdiği eğitimi okulda desteklerse bu topluma yapılacak fenalığın en büyüğü olur. Geri memleketlerde eğitimcilerin ilk işi okulları çevrenin ve aile ocağının etkilerinden uzak tutmak, onlarla ilişkilerini azaltmaktır. Değer yargılarına temel olan gelenekler ve kuruluşlar aslında akılcı ve kutsal esaslar değildir. Vaktiyle bir ihtiyaç için doğup sonra zorbalaşan kuruluşlardır. Zaman değişir ama onlar değişmezler. Eğitmenin ödevi kötü gelenekleri yaşatmak değil, onları yok etmektir. Dipnot 29. Sadrettin Celal, Asri Terbiye, Muallim Sayı 4, sayfa 115, İstanbul 1916. 1332. Terbiyede bireyci, ferdiyatçı görüşü Satı Bey, Prens Sabahattin ve Abdullah Cevdet temsil etmektedir. Son ikisi toplumla kuvvetli bağlarına pek dikkat etmeden Anglo-Sakson terbiye sisteminin kabulünü salık veriyorlar. Bunlara göre bizde köy ve şehir ailesi ve her çeşit okul çocuklara kendi kendilerine hayatlarını kazanmak kuvvetini veremiyor. Eğitim ve öğretimde öyle bir yol izlenmelidir ki bireyler dayanaklarını toplumda değil kendilerinde bulsunlar. Mutlu toplumlar ancak böyle girişken bireylerden meydana gelebilir. Bunun için hemen İngiliz uzmanları davet edilmeli ve okullarımızı onların tavsiyelerine göre ıslah etmeliyiz. Dipnot 30. Kur'an, A. Bedevi, Osmanlı İmparatorluğu'nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele, İstanbul 1956, sayfa 438-439. Anglo-Amerikan sistemi üzerinde durmamakla beraber Satı Bey de eğitimde bireyci görüşü savunmaktadır. Satı Bey, İstanbul Öğretmen Okulu'nun müdürlüğünü yaptı ve bu okulu kendi anlayışına göre yenileştirdiği için etkisi Türk eğitiminde daha kuvvetli olmuştur. Satı Bey'e göre toplumlarda asıl olan bireylerdir. Eğitimin gayesi bireyin kişisel yeteneklerini ve ruhi melekelerini geliştirmektir. Çünkü toplumsal olayların hepsi psikolojik olaylardan çıkarılabilir. Bunların telkin ve eğitim metodları ile kusursuzlaştırılması sayesinde toplumlar da gelişirler. Okullarımız bunun için bireyin keşif ve yaratma yeteneklerini geliştirecek biçimde düzenlenmelidir. Dipnot 31. Satı, Layığalarım, İstanbul 1326, sayfa 9. Pedagoji bir sosyal bilim dalı olarak eğitim tarihimizde Satı Bey'in kalemiyle girmiştir. İslamcıların eğitim görüşleri şöyle özetlenebilir. Eğitim, dinsel kurtuluş, dünyada mutluluk ve ahlaki güzellik kazanmak için çocuklara ilerideki mesleklerini seçtirmek ve öğretmektir. Dinde kurtuluş, ancak şeriatın buyurduğu şeyleri yapmak, yasak ettiği şeyleri yapmamakla elde edilebilir. Bunun yaptırımı, öbür dünyadaki ceza ve ödüldür. Dünyada mutluluğu elde etmek için ilk şart, ulul emre, senden yüksek olanların emirlerine boyun eğmektir. Dipnot 32. Kansu Nafi Atuf, Türkiye Maarif Tarihi, Cilt 2, sayfa 28, İstanbul 1932. Kaynaklarını Doğu kültüründen ya da batılı düşünürlerden alan bu eğitim görüşlerinin yanında yerli adını verebileceğimiz bir eğitim anlayışı da gelişmektedir. İkinci Meşrutiyet'in hemen ardından Selanik'te Meşekip tarafından çıkarılan Çiftçi Öğretmenler ve Öğretmen Çiftçiler, dipnot 33, Öymen, Hıfzı Rahman Raşit, Köy Enstitüleri, Köy Öğretmen Okulları, Eğitim Hareketleri, 1959, sayı 55-56, sayfa 1. Adlı dergide ortaya atılan bu eğitim görüşünü İsmail Mahir Efendi sistemleştirmiştir. 1914'te Osmanlı Mebuslar Meclisi'nde yaptığı bir konuşmada İsmail Mahir diyor ki, "Bu gidişle ancak 150 yılda milli eğitimimizi kurabiliriz. Ben başka milletlerin yaptığına yakın bir şey öneriyorum. Aşağı yukarı 70 tane sancağımız var yahut memleketi 70 eğitim bölgesine ayırırız. Bu sancakların devlet çiftliği olan bir yerinde yahut mir arazide bir kızlar bir de erkekler için gayet geniş, leyli yatılı iptidai okulları yaparız. O sancak dahilinde kaç tane köy varsa hesaplarız. Hangi köylerde ilkokul kuracaksak oralardan bir kız, bir erkek çocuk alıp bu yatılı okullarda okuturuz. Kız okullarında tavukçuluk, dokumacılık, ahçılık, dikiş gibi dersler verilir. Erkek okullarında bütünüyle tarım dersleri gösterilir. Bunlara 4 yıl ilk öğretim verelim, 3 yılda öğretmen olmak için gerekli eğitimi görsünler. 1 yılda çırak gibi pratik bilgileri öğrensinler. Eder 8 yıl. Bu 8 yılda köyleri mecbur edersiniz, okullarını yapsınlar, öğretmene oturacak bir ev yapsınlar. Sonra o köyden aldığınız kız ve erkeği birbiriyle evlendirirsiniz. 2 lira gibi az bir maaşla kendi köylerine seve seve öğretmenliğe giderler. Köyün yanına yapılacak örnek tarlanın hasılatını da öğretmenler alır. Bu okullara pek çok masraf gidecek sanmayız. Bu okullarda pirzola, kıvırcık eti değil, köylü ne yiyorsa onları yedireceğiz. Üzerlerine bir de aba, bir köylü battaniyesi, ayaklarına bir köylü yemenisi. Böyle yapılmaz da kız ve erkek öğretmen okullarından öğrenci çıksın da ondan sonra derseniz, o vakit 300 senede ancak öğretmenleri yetiştirirsiniz. Dipnot 34. İnan Rauf. İsmail Mahir Efendi'nin fikirleri. Köy ve Eğitim. Ankara. 1955. Sayı 10-11. İsmail Mahir Efendi'nin yukarıda görüşleri, eğitim ekonomik hayatının gelişmesine yardımcı kılmakta, öğretmenin maaşını bir ekonomik faaliyette desteklemek suretiyle hazinenin yükünü azaltmaktadır. Okulun iş ve ziraat hayatına bağlanması önerisi ise en büyük şikayet konusu olan nazarilikten eğitimi kurtaracak temeli hazırlamaktadır. Nihayet köyde öğretmenlik yapacak elemanı gene köyün içinden seçmeyi önermek, onu köye bağlayacak gerçekçi tedbirleri ileri sürmekle İsmail Mahir Efendi öğretmenin köy hayatından kaçmasını önlemeyi amaç tutmaktadır. Türk eğitiminin en büyük eksikliklerini böylece memleketin gerçeklerine uygun çözüm yolları önerdiği için Mahir Efendi'nin görüşleri gittikçe daha çok taraftar toplayacaktır. Birinci Dünya Harbi sonunda İzmir'de Ethem Nejat'ın eğitim çalışması ve idare ettiği okullar bu prensiplerden bazılarını uygulayacak, 1923'te İzmir Ekonomik Kongresi benzer görüşleri karar halinde kabul edecek, 1935 yılından bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilen köy eğitmenleri ve köy enstitüleri İsmail Mahir Efendi'nin bu dikkate değer görüşlerinin yeni ve değişik uygulanması olacaktır. Dipnot 35. İsmail Mahir Efendi Kastamonu'nun Alaca Mescit köyünde doğmuştur. Muallim Mektebi'nde okumuş, Selanik'te Muallim Mektebi müdürlüğü yapmış, İhtiyat ve Terakki'yi hazırlayan gizli hareketlere katılmış, 1908'den sonra Meclis-i Mebusan'a girmiştir. Yetim mekteplerinin kurucusudur. İnan adı geçen makale. İkinci Meşrutiyet devri idarecileri İsmail Mahir Efendi'nin görüşlerine değer vermedikleri için her şeyden evvel büyük bir mali güçlükle karşılaşmışlardır. Taşra okulları için 70 bin öğretmene ihtiyacımız var. Bunun %1'ini bile elde edemiyoruz. Köylerde okul binaları yok. Bina yaptırsak öğretmene verecek paramız yok. Servetimiz artsın da bu işleri o vakit yapalım dersek bunların geleceğe bırakılması caiz işler değil. Dipnot 36. Ergin adı geçen eser. Cilt 4. Sayfa 1057. Daha eskiden gelen bu mali güçlük Türk eğitiminin en önemli sorunu olarak sürmektedir. İkinci Meşrutiyet idarecileri eğitimin bu çıkmazdan kurtulamadıkları için 4 yıl yeni bir Marif-i Umumiye Kanunu çıkarabilmek için uğraşmışlardır. Sonunda 1912'de bu yeni kanun muvakkat bir kararname olarak yayınlanabilmiş ve yürürlüğe konmuştur. Bu, tahsil-i iptidai kanunu muvakkatı, ilköğretim için geçici kanun, Türkiye Cumhuriyeti'nde de uzun zaman bazı değişikliklerle yürürlükte kalmıştır. Kanunun önemli maddeleri şunlardır. Madde 1. İlköğretim zorunlu ve ücretsizdir. Madde 3. İlköğretime ait okullar şunlardır. Anaokulları ve sıbyan okulları. İlkokul. El işleri ve zanaat okulları. Madde 8. Her kariye ve mahallenin bir ilkokulu olacaktır. Madde 9. Okul kurmak için gereken arsanın bulunması, okul binasının yapılması, öğretmenlerin maaşı, okulun her türlü masrafının ve ders araçlarının temini, dershanelerin ısıtılması ve aydınlatılması ve hademe ücretleri kariye ve mahalle ahalisinin zimmetine mahsus olacaktır. Onlarca karşılanacaktır.